Aile Söyleşileri.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği içinde hazırladığımız Radyo Kocatepe'de Aile Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum.
Bugünkü konuğumuz Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden araştırma görevlisi Doktor Ezgi Fulya Akkuş. Hocam, kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Ben araştırma görevlisi Doktor Ezgi Fulya Akkuş. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2012 yılından bu yana çalışıyorum. Anayasa hukuku anabilim dalında anayasa hukuku, insan hakları hukuku ve seçim hukuku alanlarında çalışmalarım bulunuyor.
Şiddet olaylarında uygulanacak kanunlar ve uluslararası anlaşmalar hangileridir?
Uluslararası alanda tarafı olduğumuz sözleşmeler şöyle sıralanabilir. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, CEDAW diye kısaltılabiliyor. Ve Birleşmiş Milletler Tavsiye Kararları buna bağlı olarak. Sözleşmeye ilişkin ihtiyari protokol, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve çocuk haklarına dair sözleşme gibi. İç hukukta ise temel olarak 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunumuz bulunuyor. Bununla birlikte 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uygulama alanı bulan diğer temel kanunlardan. Belirtmek gerekir ki bu kurallar esasen herkesi korumakla beraber toplumda sistematik olarak dezavantajlı durumda olan kadınlar, engelliler, göçmenler ve çocuklar gibi gruplar özel koruma altına alınmıştır. Bunlar önemli toplumsal ihtiyaçlara cevap vermektedir.
Kimler şikayet ve ihbar başvurusunda bulunabilir?
Şiddete uğrayan kişiler ihbar ve şikayet başvurusunda bulunabileceği gibi diğer kişiler de başvuruda bulunabilir. Diğer kişiler uzaktan yakından şiddet durumuna tanık olan ya da şüphesi kuvvetli olan herkes olabilir. Şiddet şüphesinden söz ediyoruz. Genelde aynı evde oturan kişiler, kardeş, çocuk, akraba ya da şiddeti gören, duyan, tanık olan komşu, öğretmen, doktor gibi kişiler de olabiliyor. Şikayet mercileri kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle temel olarak yükümlüdür.
Şiddeti bilmesi durumunda ihbar ve şikayetle yükümlü olan kimseler var mıdır?
Evet, tabii, güzel bir soru. Kanunen yükümlendirilmiş kişiler var bunun için. Şiddetten veya şiddete uğrama tehlikesinden haberdar olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise durumu derhal resmi makam veya mercilere bildirmek zorundadır. Şikayet ya da ihbara konu eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyorsa, ki bu olabilir, bu eylemi öğrenip de yetkili mercilere bildirmeyen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 278. maddesi kapsamında işlem yapılır. Bahsi geçen kanun, Türk TCK'nın suçu bildirmeme kenar başlıklı 278. maddesinde şöyle hüküm bulunuyor. İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine kamu görevlisinin suçu bildirmemesi başlıklı 279. maddesinde ise şöyle bir düzenleme var. Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine benzer düzenleme sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi için de düzenlenmiştir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir.
6284 sayılı kanun, ülkemizde özellikle kadına yönelik şiddeti önlemek için uygulanan temel kanunlardandır. Bu kanuna göre bir şiddet olayına şahit olan kişi nerelere başvuruda bulunabilir?
Valilik ya da kaymakamlığa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şiddet önleme merkezlerine, polis merkezine, jandarma karakoluna, Cumhuriyet Başsavcılığına veya aile mahkemesi hakimliğine müracaat edilebilir. Eğer bulunulan yerde aile mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de başvurulabilir. Ayrıca kadın destek uygulaması, KADES olarak biliniyor toplumda. Bu uygulama cep telefonlarına indirilerek ve telefonda buna konum izni verilerek şiddet anında ihbar için bir zaman ya da enerji ayıramayacak durumda olan kişilere hizmet sunuluyor. Bu uygulama aracılığıyla yalnızca bir tık ile şiddet ihbarı yapılabiliyor ve konumunuza polis kuvvetlerinin gelmesi sağlanabiliyor. Belediyelerde kurulan kadına yönelik şiddet önleme birimleri varsa Buralara ve baroların ilgili birimlerine başvurmak da kişiyi doğru yönlendirmek için faydalı yöntemlerden.
Şiddet olayı gece meydana gelmişse kanuna göre nereye başvurabiliriz ve nasıl korunabiliriz?
Gece meydana gelen şiddet olaylarında esasen adliyede nöbetçi hakim ve savcılar görev yapıyor. Buralara başvurulabilir. Yine polis merkezlerine ve jandarmaya başvurulabileceği gibi KADES uygulaması da daha önce belirttiğim gibi kullanılabilir. Acil önlem alınması ve mağdurun korunması gereken durumlarda 6284 sayılı kanunla kolluk güçlerine yani polis ve jandarmaya verilen özel bazı yetkiler var. Bunlarla da koruma sağlanabilecektir.
Adliyelerde şiddete ilişkin özel birimler var mıdır?
Evet, özel birimler kurulmuş ve düzenli örgütlenmesi sağlanmıştır adliyelerde. Adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara, kırılgan gruplardan şunları kastediyoruz, şiddet mağdurları, kadınlar, çocuklar, engelliler, göçmenler, mülteciler gibi daha dezavantajlı konumda olanları kastediyoruz. Bu gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devlet ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla bilgilendirme, yönlendirme, psikososyal destek hizmetlerini sunmak için adliyelerde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri kurulmuştur. ADM diye kısaltılıyor. Müdürlükler bünyesinde bilgilendirme ve yönlendirme bürosu, kırılgan grup destek bürosu, ceza yargılaması destek bürosu, hukuk yargılaması destek bürosu, adli yardım hizmetleri bürosu ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemleri bürosu yer alıyor.
Başvuru aşamasında ve ilerleyen süreçlerde herhangi bir ücret ödenmesi gerekir mi? Maddi yetersizlik içinde olan kişilere kanunen sağlanan imkanlar nelerdir?
Hukuki süreç işletilmesi için mahkemelere başvuru dışındaki başvurularda herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bunu belirtmek gerekir başta. Hukuki süreç işletilirkense yargılama giderleri ve avukat desteği gibi ücrete tabi olan hususlarda 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu ile sağlanan adli yardım kurumu işletilir. Bu kurum nasıl işletiliyor? Adliyelerdeki adli yardım hizmet büroları bu işe özgülenmiş durumdadır. Adli yardıma ihtiyaç duyanlara bu bürolar hizmet veriyorlar. UYAP üzerinden temin edilebilen bilgi ve belgeler toplanıyor ve kişiler ilgili birimlere yönlendiriliyor. UYAP vatandaş üzerindeki bilgilerin güncel tutulması bu bakımdan çok önemli. Adli yardım hizmeti büroları ile barolar eşgüdüm halinde çalışırlar. Maddi durumu elverişli olmayan kişilerin adli yardıma başvuru usulünü kolaylaştırarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla standart adli yardım başvuru formu oluşturulmuştur. Bu formlar özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardım başvurularında kullanılmak üzere fiziki olarak adliyelerdeki adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri ve mahkeme ön bürolarından temin edilebilir. Ayrıca yapılan düzenleme ile artık adli yardım başvuru formuna e-devlet üzerinden de erişilebiliyor. Adli yardım talepli dava açmak isteyen vatandaşlar başvuru formuna vatandaş.uyap.gov.tr adresindeki UYAP Vatandaş Portal sayfasından ulaşabilirler. Hakkında koruma tedbiri alınan biri varsa bu kişinin aldığı adli yardım hizmetlerini koordine etme işi de kanuna göre şiddet önleme ve izleme merkezlerine verilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şiddet önleme ve izleme merkezleri nasıl çalışır ve görevleri nelerdir hocam?
6284 sayılı kanunun ikinci maddesiyle şiddetin önlenmesiyle koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarına 7 gün 24 saat esasıyla yürüten merkezler tanımı adı altında şiddet önleme ve izleme merkezleri kurulmuştur, ŞÖNİM'ler. Bu merkezlere bizzat ya da kolluk nezaretinde başvurulabilir. Başvuru için şiddet olayının Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde gerçekleşmiş olması yeterlidir. Şiddetten korunmak için barınma hizmeti almak, şiddetin oluşturduğu ya da oluşturacağı zararlar için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri almak için ŞÖNİM'lere başvurulabilir. Başvuru aşamasında bazı formlar, belgeler ve beyanlar istenmektedir. Ücret talep edilmez kesinlikle. Belge ve formlara ilişkin bilgilere bakanlığın internet adresinden ulaşılabileceği gibi başvuru aşamasında doğrudan ŞÖNİM çalışanlarınca da bilgi verilmektedir. Ülke genelinde 81 ilde hizmet verir ŞÖNİM'ler. Kanun ve yönetmelikle düzenlenen görevleri ise şöyledir. Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım hizmetleri ve diğer hizmetleri koordine ederler. Gerekli hallerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik başvurularda bulunurlar. 6284 sayılı kanun kapsamına giren şiddetin sonlandırılmasına yönelik programlar hazırlar ve uygularlar. Çağrı hatlarına gelen ve ŞÖNİM'e iletilen başvuruları alır, ihtiyaç ve talep doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek yönlendirme yaparlar. kanun kapsamında yer alan şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparlar. Böyle toparlanabilir görevleri.
Sayın hocam, kadın konuk evleriyle ilgili bilgi verir misiniz biraz?
Kadın konuk evleri, fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması, kendilerine psikososyal ve ekonomik destek sağlanması ve bu dönemde varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici olarak kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Konuk evleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerel yönetimler yani belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı olarak faaliyet gösterebilmektedir. Kadın konuk evlerinin açılması ve işletilmesi hakkında yönetmelik 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 19. maddesinde konuk evlerinde sunulacak hizmetler şöyle belirtilmiş: güvenlik hizmeti, psikososyal destek, istihdama yönelik destekler, hukuki destek, kreş yardımı, harçlık verilmesi, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri, tıbbi destek, geçici maddi yardım, çocuklar için gerekirse burs, grup çalışmalarına kadınların katılmaları, yine mesleki eğitim kursları vesaire bu konuk evleri bünyesinde sağlanmaktadır. Ayrıca belediyeler sığınma evleri açabilmektedirler belediye kanununa dayanarak. Sığınma evlerinden kadın erkek ayrımı yapılmadan herkes faydalanabilmektedir. Yine belirtmek gerekir ki bu alanlar şiddetten korunmak için barınma imkanı sağlar. Şiddet görenden adresini gizlemesi gereken kişiler vardır, genelde olur ve bunların çocukları gizlilik bakımından son derece koruma altındadırlar. Gerekirse çevre illerdeki konuk evlerine sevkleri yapılır şiddet görenlerin ve çocukların okul hayatları da dahil herhangi bir bilgiye e-devletten bile ulaşılması engellenir ki tekrar şiddete maruz kalmasınlar.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
Teşekkür ederim. Son olarak şunu eklemek istiyorum aslında. Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda ülkemizde kurumsal olarak önemli merhaleler geçilmiştir. Bakanlıklarda, kolluk kuvvetlerinde ciddi iyileştirmeler yapılmıştır. Adli hizmetler yürüten hakim ve savcılarımız, barolarımız da son derece konuyla ilgilidir. Yapılan toplantılarda en çok dile getirilen eksiği burada önemli belirtmek istiyorum. İhbarda bulunulması pek çok durumda hayati önem taşıyor şiddet olaylarında. Herhangi bir ihbar durumunda ve özellikle tekrar eden şiddet ihbarlarında bakanlık ve adliye birimleri düzenli takipler yapıyorlar. Ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının çoğunda şu tespit edilmiş: aslında zamanında ihbardan kaçınılıyor. Zamanında ihbardan kaçınılmasaydı ölümle sonuçlanmayacak pek çok vaka bulunuyor. O yüzden ihbar ve şikayetin önemine tekrar vurgu yapmak isterim.
Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Aile Söyleşileri
her Perşembe
saat 14'te
Radyo Kocatepe'de.